Huzur arayan topraklar. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye saatleri 10.28'i gösteriyor. Gününüzün güzel geçmesini dileyerek başlıyoruz programımıza. Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda bölgede güvenlik konusunu ele alacağız. Güvenliği tehdit eden unsurları değerlendireceğiz. Süremizin el verdiği ölçüde bölgedeki terörün etkilerine değineceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19. 0090 312 463 34 21. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Bu programda az önce de ifade ettik, bölgede güvenlik sorunlarını konuşacağız. Terörün bölgeye ve dünyaya etkilerinden söz edeceğiz. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent Doktor Yasin Atlıoğlu ile Hizbullah'ın Lübnan içinde ve bölgesel düzeyde mevcut konumunu değerlendireceğiz. Stüdyoda değerli konuğumuz doçent Doktor Nihat Ali Özcan'la birlikteyiz. Konuğumuz TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Sayın Özcan'la Orta Doğu'da güvenlik ve terörü konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. İsterseniz bölgenin güvenlik sorunlarıyla başlayalım Sayın Özcan. Bölgeye baktığımızda ulusal güvenliklere yönelik tehditlerin düzeyini yükselten iç ve dış pek çok unsur görüyoruz. Aynı zamanda bölge güvenliği tehdit eden birbirinden farklı risk faktörleri açısından da oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Bölge ülkelerini tedirgin eden, güvenlik açısından duyarlılığı arttıran unsurlar üzerinde duralım. Risk faktörlerine ivme kazandıran nedenlerden söz edelim.
Aslında siz de söz ettiniz, bölgede birbirinden farklı güvenlik sorunları var ve bazı ülkelerde, bazı bölgelerde bu güvenlik sorunları iç içe geçmiş durumda. Şimdi tabii ki bölge önemli bir dönemden, bir dönemeçten geçiyor. Ekonomik olarak, sosyal, siyasal, kültürel olarak bir alt üst oluş yaşadığını görmek mümkün. Yani bir tarafta Yemen'den, Irak'tan, Suriye'ye, öbür taraftan Libya'ya, Sudan'a kadar Orta Doğu'nun genelinde ciddi bir takım sorunlar var. Ve bu sorunlar bu bölgede yaşayan insanlar, o insanlardan oluşan devletler ve topluluklar için ciddi bazı güvenlik sorunları ortaya çıkarıyor. Bu güvenlik sorunları bazen ekonomik olarak ortaya çıkıyor. Bazen gerçek manada toplumları ya da bireyleri tehdit eden, onların geleceğe dair güvenle bakabilecekleri ve kendilerini tehdit altında hissetmeyecekleri bir algılama ve iklimin oluşamayacağı bir yapı ortaya çıkıyor. Zaten biz güvenliği de tarif ederken güvenlik işte bireylerin gelecekle ilgili kaygı ve endişelerinin olmama hali olarak, kendini bir tehdit altında hissetmeme hali olarak tarif ediyoruz. Şimdi bu hali bu bölgede maalesef görmek şu andaki pozisyonda çok mümkün değil. O yüzden bazı bölgelerde görüyorsunuz ciddi bir takım göç hareketleri var. Bazı bölgede devletler çökmüş durumda. Yani Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de olduğu gibi. Dolayısıyla bu çöken devletlerin içerisinde kendine güç kapma yarışına giren birçok farklı etnik, dini, mezhebi gruplar var. Bunlar birbirleri çatışma halinde, birbirleri rekabet halinde. Bu sadece bu bölgede kalmıyor. Aynı zamanda bölge dışı aktörler de bu çatışmalarda taraf oluyor ya da bunları destekliyor ve böylece güvenlik sorunlarını daha da derinleştirerek genişletiyor. Biz tabii aynı zamanda baktığımızda şunu da görmemiz mümkün. Bütün bunlar insanların geleceğe dair olan endişelerini derinleştirdiği için bu sefer gelecekle ilgili ne ekonomik ne sosyal bir takım planlar, programlar ya da istikrarı ortaya çıkarabilecek bir iklimin oluşmasına imkan vermiyor. Bu sefer ne oluyor? İnsanlar yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Bunlar tabii insanların gerçekleştirdiği ve ortaya çıkardığı risk problemleri. Ama öbür taraftan biliyorsunuz belki biraz daha geniş baktığınızda iklim değişikliğinden doğal kaynakların kıt olmasına kadar, su meselesine kadar ve tarım ürünlerinin düşmesinden ciddi bir soruna kadar ki geçenlerde yine biliyorsunuz bir haber vardı. Evet. Bütün bunlar da tabii doğal olarak güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Yani insanlar doğal kaynaklara ciddi anlamda eşit bir biçimde ulaşamadıklarında bu tür durumlarda bu sefer çatışmaya da girişiyorlar. Bütün bunlar aslında bu çatışmaların temel tetikleyici faktör olarak önümüze çıkıyor.
Evet, aslında Orta Doğu bölgelerinde güvenlik riskleri açısından önemli bir faktör de İsrail-Filistin sorunu. Barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bu sorun Arap-İsrail çatışmasının da kaynağı durumunda. Şimdi ise aşırı hareketlere direkt ve açık bir motivasyon oluşturuyor bu sorun. İsrail-Filistin sorunu ve Hamas'ın durumunu değerlendirelim isterseniz yine bu güvenlik risk faktörleri içerisinde. Daha sonra bölgedeki diğer çatışmalar, ayrılıkçı ayaklanmalar üzerinde duralım.
Arap-İsrail meselesi aslında Orta Doğu ile ilgili konuşmaya başladığınız zaman belki de son 100 yılın en önemli meselelerinden bir haline dönüşüyor. Çünkü Arap-İsrail meselesi biraz konuyu daha değiştirdiğiniz zaman işin içerisine işte dini bir gerilim alanı olarak ortaya çıkıyor. Bu sefer Müslüman Yahudi meselesi haline dönüşüyor. Öbür taraftan bir etnik kimlikler üzerinden tanımlaya başladığınızda Arap-İsrail meselesi haline dönüşüyor. Yine İsrail perspektifinden bakarsanız bunu biraz daha daraltıp sınırlarını ve rakiplerinin sayısını azaltmak istediğinde Arap-Filistin meselesine İsrail-Filistin meselesine dönüşüyor. Ama bütün bu hikayenin son 100 yıl boyunca ortaya çıkan boyutuyla beraber hem meseleyi uluslararasılaştırması hem bölgede yaşayan bazı insanların, Arapların, Filistinleri topraklarından etmesi hem İsrail'in bu bölgedeki zaman zaman saldırgan tutumu ve uluslararası alanda bulduğu destek nedeniyle Orta Doğu sorunlarının, siyasetinin bütün boyutlarıyla bunu bulmak mümkün. Mesela İsrail'in varlık kuruluşundan beri bu bölgedeki yapılan bütün savaşları kazanmış olması doğal olarak Araplar üzerinde bir psikolojik olarak bir etki yapıyor. Yani sürekli savaşların yenilen taraf olmanın. Bu yenilen taraf mevcut konvansiyonel bir savaşla bunun kazanılamayacağını, dolayısıyla konvansiyonel olmayan yollarla işte gerilla savaşı, terörizm, zaman zaman bir takım intifada gibi sokak hareketleriyle İsrail'i baş etmeye, onu durdurmaya yönelmeye başlıyor. Öbür taraftan tabii Filistinlerin topraklarından çıkıp gitmeleri, özellikle etrafındaki ülkelere, Ürdün'e, Lübnan'a, Suriye'ye, diğer Arap ülkelerine gidip yerleşmiş olmaları, mülteci sorununu da beraberinde getiriyor. Tabii bu tartışma her iki taraf için de dinen kutsal olarak görülen bir Kudüs meselesinde beraberinde getiriyor. Çünkü her iki taraf bu çatışmayı psikolojik boyut kazandıran, aynı zamanda tarafların argümanlarını da güçlendiren ve böylece de meseleye yeni bir boyut kazandıran Kudüs meselesi üzerinden de tartışmaya devam ediyor. Yani bir taraftan mülteci meselesi, bir taraftan Kudüs, bir taraftan yerinden edilmiş olan bu insanların tekrar topraklarına dönme konusunda birkaç jenerasyondur devam eden tartışmalar
çözülemeyen
bir sorun olarak masada duruyor. Ve bunun çok kısa sürede özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte uluslararası sistemdeki egemen olan bu iki kutuplu dünya üzerinde kutupların çatışan taraflardan birini desteklemesi, yani Sovyetler Birliği'nin Arap tarafını tutuyormuş gibi ya da Mısır, Suriye, işte Filistin meselesini ve bu hareketin bir Marksist hareket olarak ortaya çıkması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün. Bir öbür yandan da Amerika ile İsrail arasındaki özel ilişki bu meseleyi hem bölgenin hem de küresel bir manada bir sorunun parçası haline getirdi.
Marksist Filistin Kurtuluş Örgütü dediğiniz, şimdi bir de Hamas var. Hamas üzerinde biraz konuşalım hocam. Daha sonra bölgedeki diğer ayrılıkçı hareketlere değinelim.
Şimdi bu Filistin meselesi başlangıçta bunun temel taşıyıcısı 60'lı yıllarda Marksist bir hareket olarak ortaya çıktı. Marksist aynı zamanda biraz da milliyetçi bir hareket olarak çıktı. Bunun ortaya çıkmasının tabii ki birden çok nedeni var. Bir tanesi bu biraz önce izah ettiğim gibi yöntem meselesiyle ilgili konuydu. Çünkü konvansiyonel savaşlar serisinde Arap dünyası İsrail karşısında sürekli askeri yenilgiler aldı. Bu yenilginin ortaya çıkardığı bir psikolojik bir demoralizasyonun yanı sıra aynı zamanda yeni arayışları da beraberinde getirdi. İşte bu böyle olmuyorsa, yani işte 1956'da, arkasından 1967'de, 73'te, 82'de gibi falan, evet. bütün bu savaşlarda İsrail gibi küçük bir nüfusun karşısında büyük bir Arap toplumunun, devletlerinin serisinin yenilmiş olması bunlar da tabii bir etki yarattı. Yeni arayışlar ortaya çıkardı. İşte bu da 1960'larda gittikçe yükselen yeni bir dalganın, özellikle o sol devrimci bir dalganın taşıyıcısı olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ortaya çıkardı. Bunun hem bu yöntem meselesi hem de Soğuk Savaş döneminde Marksist görüşün bir anlamda küresel boyutta destek ve çekim merkezi haline gelmesini de etkiledi. Öyle ki biliyorsunuz Filistin Kurtuluş Örgütü'ne dünyanın hemen hemen her yerindeki sol hareketlerden, Marksist hareketlerden destek geldi. İnsanların kendileri gittiler, onlarla beraber savaştılar. Ve o söylem biraz da Soğuk Savaş'ın ruhuna uygundu. Fakat bu tabii ciddi anlamda özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetler Birliği'nin yıkılışı, hemen 90'lardan itibaren biliyorsunuz Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir mesafe almış olması, meseleye Amerika Birleşik Devletleri'nin de girmesiyle beraber bir takım 90'ların başından itibaren bir barış arayışına girişmeye başladı ve o aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir organizasyon olarak siyasi bir modele dönüşmesinin de kapılarını araladı. Oslo süreci ve diğer sonraki, evet, konularda. Şimdi fakat bu İsrail tarafından sürekli olarak İsrail'in kendi içerisindeki politik tartışmalardan dolayı maalesef bir son tahlilde bir sonuç alıcı anlaşmaya ulaşamadı. Ama Filistin tarafının en azından pozisyonunu değiştirdi. Yani tam bir devlet haline gelemedi ama devlet olabilmek konusundaki bazı ön adımları da, kapıları ve fırsatları da açtı. Ve niteliği de değişmeye başladı. Artık biliyorsunuz bir onun temsil ettiği bir yönetim var. Fakat bu tür tabii bir devlet kuramayıp kendi içerisinde tartışmayı sürdüren yapılar bazen sonuç alamadığında kendi içerisinden yeni muhalif ve farklı görüşleri de üretiyor. Nitekim bu üretimlerden bir tanesinde Hamas olduğunu ortaya çıkmış durumda. Niye? Çünkü özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ideolojisinin Soğuk Savaş'la beraber sona ermesi, taraftar bulma konusunda artı yorulması, yıpranması Filistin Kurtuluş Örgütü'nün.
Evet, çözüme de yaklaşamamış.
Çözüme de gerçekleştirememiş olması o grubun içerisinden daha dinamik, daha net, daha radikal söylemleriyle ve davranışlarıyla belki daha da içerideki temel tartışmalara, işte yolsuzluktu, bir takım kötü yönetim gibi konulardan daha uzak durduğunu söyleyen, ifade eden, aynı zamanda da farklı boyutlarda da destek bulan Hamas gibi yapılar ortaya çıkardı. Dolayısıyla Filistin Kurtuluş Örgütü açısından da ya da Filistin davası açısından da bu bir dramdır. Yani şöyle bir dramdır: bir bütünlüğünü, birliğini, kendi içerisindeki ortak bir hedefe yönelme konusundaki Filistin davasını da kendi içerisinde bölerek tartıştırdı.
Şimdi dolayısıyla bunu çarpıyor. Telefon hattımızda Sayın Yasin Atlıoğlu bizi bekliyor. Önce Hizbullah'a konuşalım, arkasından Hizbullah ve Hamas'ı değerlendirerek devam edeyim Sayın Özcan. Programın başında Hizbullah'ın Lübnan içinde ve bölgesel düzeyde mevcut konumunu değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını belirtmiştik. Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Yasin Atlıoğlu telefon hattımızda. Merhaba Sayın Atlıoğlu.
Merhabalar.
Önce Hizbullah'ın Lübnan içinde ve bölgesel düzeyde mevcut konumuna, Suriye iç savaşındaki tutumuna, daha sonra da 6 Körfez ülkesinin oluşturduğu Körfez İşbirliği Konseyi'nin Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almasıyla daha da yükselen bölgesel Sünni-Şi geriliminin bölge güvenliğine etkileri konusunda değerlendirmelerinizi alalım.
Şimdi her şeyden önce Hizbullah'ın Lübnan içerisinde ve bölgede izlediği siyaseti kimliksel bir açıdan analiz etmeye kalktığımızda Hizbullah'ın hem Şii, mezhepsel olarak Şii, etnik olarak da Arap kimliklerini beraber barındırdığını görüyoruz. Ve Hizbullah'ın kuruluşundan beri bu iki kimlik arasında dönemsel olarak ikisinden birinin baskın çıkabildiği dönemlerin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela 1980'lerin başında iç savaş yıllarında doğrudan İran'ın etkisiyle Lübnan'da kurulan Hizbullah'ın 80'li yıllar boyunca askeri bir örgüt olarak, İsrail'e karşı mücadele eden ağırlıklı olarak askeri bir örgüt olarak Şii kimliğinin ağır bastığını, hatta o dönem içerisinde Lübnan iç siyasetinde de İran tarzı bir devletin Lübnan'da kurulup kurulmayacağını, olan böyle bir amacının olup olmadığı tartışılırken, İç savaşın bitmesinden sonra tabii dolayısıyla Soğuk Savaş'ın da bittiği yıllara denk geliyor. 90'lı yıllar boyunca Hizbullah'ın askeri yapısını korumakla birlikte siyasal bir parti haline geldiğini ve neredeyse 1990'lardan 2008 yılına kadar Arap kimliğinin baskın olduğu bir siyaset izlediğini söyleyebiliriz. Bu dönem içerisinde 1992'de bir siyasi parti olarak parlamentoya girmesi, 99'da İsrail'in Lübnan'dan çekilişi ve 2006 yılında yaşanan İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırı, Hizbullah'ın ülke içerisinde ve Arap dünyasındaki popülaritesini arttırdığı gibi Hizbullah'ın Arap kimliğine yapılan vurguyu da arttırdığını görüyoruz. Fakat 2008 yılı bir kırılma noktası oldu. 2007 yılının sonunda başlayan devlet başkanlığı krizi, Mayıs 2008'de Beyrut'ta doğrudan Sünnilerle Hizbullah arasında bir çatışmayı ortaya çıkarttı. Tabii Hizbullah'ın meşruiyetini sağlayan şeylerden biri, dediğimiz gibi, İsrail'e karşı yürüttüğü askeri mücadele ve daha önce Hizbullah hiçbir zaman ülke içerisinde diğer bir aktöre karşı silahlı güç kullanmamıştı. 2008'de bu kırılma noktası olduktan sonra tabii esas gerilimi arttıran faktör 2011 yılında Suriye'de başlayan yönetim karşıtı ayaklanma ve bunun kısa bir sürede kanlı bir savaşa dönüşmesiyle yaşandı. Hizbullah 2011'de Suriye'de gelişmeler başladığında ilk başta çatışmaya girme konusunda tereddütler yaşamasına rağmen, özellikle 2013 yılında Kuseyir bölgesinde Lübnan-Suriye sınırında yaşanan çatışmalarla doğrudan Hizbullah militanlarının Suriye Savaşı'nın içine girdiğini gördük. İşte o günden beri aslında Lübnan iç siyasetinde de, bölge siyasetinde de Hizbullah'ın çevresindeki çatışma alanlarına nasıl müdahil olduğu konusu tartışmaya yol açtı. Tabii yine bölgesel manada özellikle Suudi Arabistan ve İran arasındaki rekabet, ki bu rekabetin çıktığı iki tane ana bölge var aslında. Biri Yemen, diğeri de Suriye. Bu son 2-3 aydır yaşadığımız aslında Suriye ile Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki gerilimin bu iki krizden kaynaklandığını görüyoruz. Şöyle 2-3 ay öncesine dönersek, bu aslında gerilimi tırmandıran ilk olay Aralık 2015'te Şam'da bir Hizbullah üyesi Samir Kantar'ın öldürülmesi, ki bunun arkasında Hizbullah İsrail'in olduğunu iddia etmişti. Fakat Özgür Soruyoruz gibi gruplarda bu suikastten kendileri tarafından yapıldığını iddia etmişti. Şimdi bunun arkasından gerilimin hızlı bir şekilde tırmandıran olayları arka arkaya geldiğini görüyoruz. İşte Şiilin adamı Nennimir'in Suudi Arabistan'da idam edilmesi, arkasından Tahran'da Suudi Büyükelçiliğinin yıkılması gibi olaylar, İran ve Suudi Arabistan arasında aslında biraz mezhepsel içeriği de olan bir çatışmanın su yüzüne çıkmasına yol açtı. Suudi Arabistan'ın son dönemdeki bu Lübnan'a baskısını arttırmasına yol açan şeylerin ilk aslında bu Şiilin adamı Nennimir'in idamıyla alakalı. Tahran'daki Büyükelçilik, Suudi Büyükelçiliğinin yıkılmasından sonra Arap Birliği içerisinde Suudi Arabistan, İran'ı kınayan bir bildiri yayınlama uğraşı içerisine girdi. Bu bildirinin oylandığı toplantıda Lübnan yoktu. Suudiler, Suudi hükümeti buna oldukça kızdı ve ilk önemli yaptırım olarak Fransa ile birlikte Lübnan ordusunu güçlendirmek için ortaya koydukları proje vardı. Bu çerçevede 4 milyar dolarlık bir askeri yardım öngörüyordu. Bunun iptaliyle gerçekleşti. Bu askeri yardımın iptalinden sonra tabii doğrudan Suudilerin bu müdahalesi Lübnan siyasetinde önemli sonuçlar doğurdu. Ve işte Şubat ve Mart aylarında çok ciddi gelişmelerin arka arkaya Lübnan siyasetini şekillendirdiğini görüyoruz. Her şeyden önce işte Adalet Bakanı Suudi Arabistan'a yakın Eşref Rifi'nin istifa etmesi ve istifa nedeni olarak Hizbullah'ın devlet içinde bir devlet Lübnan'da kurmaya çalıştığını ve İran'ın bir aslında parçası, İran'ın çıkarlarının bir koruyucusu olarak hareket ettiğini iddia ederek istifa etmişti. Buna karşılık yine 14 Mart Koalisyonu'nun Hizbullah'ın Suriye'deki askeri birliklerini geri çekmesi yönünde taleplerinin ortaya çıktığını, hatta uzun süredir Lübnan'a geri dönmeyen.
Sayın Atlıoğlu, son değerlendirmelerinizi alalım.
Tabii. Saad Hariri'nin 5 yıl sonra Lübnan'a gelmesi ve tabii arkasından en son gelişme Körfez İşbirliği Konseyi'nin İzbullah'a
terör
olarak tanımlaması. Evet. Bundan sonra ne olabilir? İki tane senaryodan bahsedeyim size. İlk senaryo...
Çok kısa lütfen.
Tabii. Suudi Arabistan'ın Lübnan üzerinden kendi nüfusunu gösterme çabasının bir sonucu olarak Lübnan'ı bir çatışmaya itme gibi bir olasılık söz konusu olabilir. Özellikle Lübnan içerisindeki Sünni grupların, özellikle Suriye sınırındaki Sünni grupların silahlandırılması gibi bir tercih yapılırsa direkt Hizbullah'la bu gruplar arasında bir çatışmanın olması mümkün. Diğer taraftan Lübnan Başbakanı Selam'ın istifası her an bekleniyor. Böyle bir istifa durumunda zaten Cumhurbaşkanı'nı hala seçememiş bir ülkenin ciddi bir siyasi krize sürüklenmesi mümkün ve önümüzdeki yaz böyle bir kriz ortaya çıkarsa İsrail'in olası bir Lübnan müdahalesi söz konusu olabilir. Bu birinci senaryomuz. İkinci senaryomuz ise Suudi Arabistan'ın bir süre sonra bu gerilimi düşürmeye çalışacağı ve Lübnan içerisindeki aktörlerin, farklı aktörlerin birbirleriyle uzlaşma sağlanıp mevcut durumun devam etmesi gibi bir durumda ortaya çıkabilir. Yani geçici konjonktürel bir durum olduğunu söyleyebiliriz eğer ikinci senaryo evet. gerçekleşirse Suriye'nin Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle.
Teşekkür ederiz Sayın Yasin Atlıoğlu.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Yasin Atlıoğlu aslında Lübnan'a gidip gelen, Lübnan'da olayları yerinde izleyen bir akademisyen. Görüşleri bu anlamda değerli. Terör örgütleri olarak değerlendirilen ve daha sonra siyasi aktör durumuna gelen Hizbullah ve Hamas'ı konuştuk. Yine hangisi terör, hangisi bağımsızlık mücadelesidir, terör ya da kurtuluş savaşı veren özgürlük savaşçısı ayrımına, Hizbullah'ın bölgedeki konumuna ilişkin, Hamas'a da ilişkin ekledikleriniz varsa alalım Sayın Özcan.
Şimdi bu terörizm meselesi çok tartışmalı. Bir defa tanım tabii yıllar evet. içerisinde değiştiği gibi uluslararası alanda da ve daha doğrusu hem uluslararası alanda hem de terörizmle ilgili çalışan disiplinlerde ortak maalesef ortak bir tanım yok. Üzerinde de uzlaşılamıyor. Aslında niye uzlaşılamıyor diye baktığınızda da buradaki temel sorun terörün kendi politik hedefiyle ilgili. Şimdi terörizm son tahlilde politik bir amacı gerçekleştirmek için şiddet kullanma ya da şiddet kullanma tehdidi. Şimdi bu şiddet kullanma ve şiddet kullanma tehdidi sabit kalmakla beraber değişken olan mesele buradaki politik hedef. Şimdi bu politik hedef her ülkeye, bireye ya da topluma göre başka bir anlam taşıyor. Birileri kendi çıkarları için eğer uygun görmüyorsa ya da kendi çıkarlarına zarar veriyorsa onu terörist olarak tanımlıyor. Eğer bazıları bu politik hedefi kendi ideolojilerine, çıkarlarına, buldukları pozisyona uygun görüyorlarsa o zaman onu o hedefi şey yapmak için, tolere etmek için terörizm kavramı içerisine sokmak istemiyorlar. Şimdi böyle olunca da uluslararası sistemde sizin sözünü ettiğiniz bir örgüt üzerinde bütün dünya devletleri ya da kurumları aynı pencereden bakmıyor. Çünkü niye bakmıyor? Çıkarları farklı şekilde tezahür ettiği için. Şimdi bu bir süreç meselesi aynı zamanda. Sizin sözünü ettiğiniz Hizbullah'a bakarsanız, Hizbullah İran'a göre bir özgürlük savaşçısı, işte bir taraftan Siyonizme karşı mücadele ediyor, bir taraftan emperyalizme karşı Suriye'de gidiyor. Ama biraz önce söylediğiniz Körfez ülkeler açısından bakarsanız, Hizbullah bir terör örgütü. Şimdi demek ki niye aynı örgütü iki farklı bakış açısı var? Çünkü İran'ın çıkarları Hizbullah'ın böyle olmasını istiyor, gerektiriyor, zorunlu hale getiriyor. Körfez ülkeleri açısından da böyle. Dolayısıyla baktığınızda aslında değişen bir şey yok. Aynı örgütü iki farklı perspektiften ve farklı biçimlerde politik nedenlerle tanımlıyorsunuz. Bu kaos, bu tartışma maalesef sadece Hizbullah için değil, bütün örgütler için aynı biçimde gidiyor. Mesela Hamas için de baktığınızda Avrupa Birliği başka bir şey söylüyor, Amerika başka bir şey, Türkiye başka, İran başka, herkes başka bir şey söylüyor.
Evet, güvenlik unsurları içerisinde en önemli konulardan biri de terör. Siz terör konusunu biraz açtınız. Ülkelere göre değerlendirildiğini, henüz bir üzerinde ortak bir oydaşma olmadığını belirttiniz. Bu etkiyle devam edelim. Günümüzde Orta Doğu bölgesinde terörizmin temel özelliklerini, beslendiği unsurlara, sosyal ve psikolojik dayanaklarına değinelim. Kimlik arayışının siyasal şiddet ve terörizmi tetiklemesi üzerinde duralım Sayın Özcan.
Şimdi aslında terörizm meselesi eski bir hikayenin yeni bir yüzü. Yani eski bir hikaye derken işte bunun tarihiyle ilgilenenler size bu işi 2000 yıl gerisine kadar götürüp sonra modern terörizm diye belli yerlere dönüştürüp arkasından da size terör dalgalarından söz ederler farklı biçimlerde gerçekleşen. Aslında şunu da biliyoruz ki terör bir yöntem olarak yani politik bir amacı gerçekleştirdiği bir yöntem olarak önemli siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel alt üst oluşların yaşandığı dönemlerde ortaya çıkar. Şimdi bu dönemler farklı coğrafyalarda tezahür edebileceği gibi farklı nedenlerle tetiklenir. Bugün Orta Doğu'da gördüğümüz gibi. Mesela bakıyoruz aslında farklı karakterde terör faaliyetleri, bir manada terör örgütleri gayet aktifler. Yani etnik amaçlı olanı var, bunun mezhepsel amaçlı olanı var. Bunun bazen bakıyoruz ideolojik amaçlı, mesela Soğuk Savaş dönemindeki gibi tamamen sınıfsal kökenli bir dünya okuması yapan örgütler de var. Ki bunun bir kısmı da kendi yaşadığı coğrafyanın kendi gerçekliğinden yola çıkarak hibrit hale dönüşmüşler de var. Yani hibritten kastım şu, mesela etnik amaçlı ortaya çıkan bir terör örgütü bir müddet sonra simbiyotik bir yaşam geliştirerek narkoterörizmle beraber geçemeye başlıyor.
Ne demek hocam? Biraz açalım.
Yani terör örgütü kendi yaşadığı coğrafyada işte narkotik ya yani uyuşturucu ticareti varsa, o yaşadığı bölgeyi kontrol altına alıp uyuşturucu tüccarlarını ya da üreticilerini koruma altına alıyor. Onlar da ona bir ekonomik çıkar sağlıyor. O da onunla terörizmi organize şey yapıyor, finanse ediyor. Böylece bir tarafta politik bir amaç, öbür tarafta tamamen uyuşturucu üzerine işleyen bir mekanizma ve ikisinin birleşimiyle ortaya çıkan yeni bir tür ortaya çıkıyor. Yeni bir terör türü.
Bugün DAEŞ için de aynı şey söyleniyor. Yine petrol ticareti, kacak petrol ticareti.
O, yani o da ağırlıklı olarak dediğiniz gibi bu. Ama yani bir terör örgütü de son tahlilde faaliyet gösterdiği coğrafyada küresel boyutta ise kendi gerçekliğinin üzerine oturur ve ondan yalıtılamaz. Şimdi bu noktadan baktığımızda tabii ki bölgedeki terörizmi azdıran birden çok neden var. Etkisini arttıran, bunlardan tabii ki en önemlilerden bir tanesi ideoloji. Mesela bu ideolojiler biri bitip öbürü başlamıyor. Bazen aynı coğrafyada bakıyorsunuz etnik kökenli ya da mezhep çatışması tırmanan dini referanslı. Bazen de ideolojik referanslı terör örgütü aynı anda yaşayabiliyor. Birbiriyle çatışabiliyor, birbirini destekleyebiliyor. Bugün Orta Doğu'da olduğu gibi.
Sözünüzü kesiyorum. Etnik kökenli derken genellikle dinleyicilerimizin aklına farklı bir halktan, toplumdan olma gelecek. Ama Orta Doğu'ya baktığımızda aşiret bazında da bu tür çatışmaları görüyoruz. Libya'da olduğu gibi.
Evet, yani bu söylediğiniz şöyle. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu terörizm gerçekliği faaliyet gösterdiği coğrafyanın kendi doğal özelliklerinden, karakterinden etkilenir. Onu da etkiler ve biçimlendirir. Dolayısıyla bu bazen aşiret biçiminde olur. Biz o zaman işte o yöntem olarak terörizmi kullanıyor ama aşiretler bazen yöntem olarak terörizmi kullanırlar. Terörü bir yöntem olarak kullanırlar. Ancak bunu bizim tarif ettiğimiz, böyle sınıflandırdığımız biçimde bir terörizmden öte, bu daha çok sivil savaş, iç savaş formuna doğru dönüşmeye başlar. Orada da bir takım şeyler var, geçişkenlikler var. Ama şunu da biliyoruz, özellikle terörizmin bu anlamda kapasitesini arttıran, çok daha yıkıcı, şok edici, etki kazandıran bazı gelişmeler var. Mesela küreselleşme gibi.
Evet.
Çünkü küreselleşme sonuçta terör örgütlerine, sadece şirketlere, devletlere, bireylere değil, terör örgütlerine de yeni fırsatlar, kapılar açtı. Yani terör örgütü Orta Doğu'da ortaya çıkıyor ama etkilerini Avrupa'da gösteriyor, Amerika'da gösteriyor. İşte Paris'teki saldırı gibi ya da gelip Ankara'da gösteriyor, İstanbul'da gösteriyor falan. Şimdi öbür taraftan baktığınızda diğer bir konu teknoloji. Yani teknoloji hem terör örgütlerine böyle şiddet uygulama kapasitesini arttırdı. İşte yollara koyulan bombalardan tutun da canlı bombalara kadar birçok yeni form ortaya çıkardı. Etkisini arttırdı bunun. Hem de öbür taraftan teknoloji, özellikle internet gibi böyle siber alandaki bütün bu gelişmeler terör örgütlerinin fiziki bir mekana bağlı kalmaksızın yeni bir boyut da kazandırdı. Şimdi o yüzden mesela siber terörizmden söz ediliyor, internetin etkilerinden, propaganda kapasitesinden, bilgiye ulaşmaktan, insanları yeniden radikalize etmesi konusundaki kapasitesinden söz ediliyor. Öbür taraftan tabii medyanın rolü bu manada tarihsel olarak özellikle 1850'lerden itibaren kitle iletişim araçlarının işte ilk matbaada basılması, gazeteyle başlayan bu serüven artık günümüzde sosyal medyayla biliyorsunuz yeni bir boyut kazandı. Bu Orta Doğu'daki terör örgütlerinin de kapasitelerini kazandırıp insanlara, kitlelere ya da sempatizanlara ulaşmasını bu manada sağlıyor. Ama daha ilginç olanı bütün terör örgütleri kendini dönüştürmeyi, değişen koşullara uyum sağlamayı ve öğrenen örgüt olmayı becerebilmiş durumdalar. Orta Doğu'daki bu saydığınız bütün bunlar.
Evet, isterseniz DAEŞ'e gelelim. Bölgesel, küresel güvenlik açısından DAEŞ tehdidini değerlendirelim. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz.
Şimdi bu terörizmin genel özelliklerinin hemen hemen tamamını belki de 21. yüzyılda ortaya koyan, bununla o yaşadığı, bulunduğu, ortaya çıktığı ortama en iyi uyum sağlayan örgütlerden biri olarak DAEŞ'ten söz edebiliriz. Ki DAEŞ bugüne kadar bilinen ve terörizmin ve terörün ürettiği bütün teknikler, kapasite kazandıran bütün hamleleri ciddi manada üst üste koymayı beceren bir şey, organizasyon. Tabii ki bu becerikliliğinde bölgedeki devletleri çökmüş olmasını, küresel anlamda ve bölgesel rekabetinde bu bölgeye odaklanmış olmasıyla da çok yakından ilgili. Yani bir tarafta bölge ülkeleri birbirine rekabet halinde, bir tarafta da küresel anlamda. Mesela Amerika'nın, Rusya'nın bu manadaki yaklaşımı. Şimdi bu çerçevede baktığınızda DAEŞ bir taraftan coğrafi olarak bir bölgeyi kontrol ediyor. Yani bir bölgenin üzerine oturmuş durumda ve kontrol ettiği neredeyse bir 8-10 milyon sivil insan var. Bunlara bir kendince bir düzen kuruyor. Öbür taraftan bu örgütün en önemli özelliklerden bir tanesi tabii ki ideolojisi. Yani ideolojik olarak dini referanslı bir örgüt olması ve bölgenin tarihsel ve sosyolojik gerçeği olan mezhepler arası çatışmaya tarihi bir referans, aynı zamanda da psikolojik bir boyut kazandırarak taraflarını kolayca radikalize ederek onları meydanlara sürüp eylem yaptırabilecek bir güç kazanmış durumda. Şüphesiz ki DAEŞ'i bu kadar etkili kılan niteliklerden birisi de işte bütün bu küreselleşme, iletişim teknolojisi, internet gibi sorunu ya da saldırı kapasitesini sadece Suriye ve Irak'ta tutmayıp dünyanın değişik yerlerine yayabilme imkanını ve orada da kendine en azından bir franchising bunu bu taraftar bulmasıyla ilişkilendirerek okumak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim Sayın Nihat Ali Özcan. Aslında bugün planladığımız kadar konuşamadık. Süremiz de doldu. Bir sonraki programımızda bunları ele almayı umuyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bir hafta sonra da Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Apay ve teknik yapımda Ali İhsan Yıldız. Her zaman huzurlu olmanızı dileyerek ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Huzur arayan topraklar.